Ayrım 4, Vatikan'ın Zindanları, André Gide, sayfa 36. İkinci kitap, Jules de Baraglio. Hiç kimsenin dönüşüne engel olmamak gerektiğine göre. 1. Baraglio'lar 30 Mart'ta gece yarısı Paris'e döndüler. Varnoyol sokağındaki dairelerine yeniden yerleştiler. Marguerite yatma hazırlığını yaparken, Jules elinde ufak bir lamba, ayağında terlikleri, içinde yeniden bulunmaktan her zaman zevk duyduğu çalışma odasına girdi. Loş bir dekoru vardı odanın. Duvarlarında birkaç lopino ile bir boydin asılıydı. Bir köşede bir döner heykel ayaklı, üzerine bir mermer, karısının çapı tarafından yapılmış büstü, biraz çiğ bir leke oluşturuyordu. Odanın ortasında Rönesans işi bir kocaman masa vardı. Masanın üstüne kitaplar, broşürler, prospektüsler kümelenmişti. Bölmeli mineden bir tepsi üzerine kenarı bükülmüş birkaç kartvizit, bunlardan biraz uzakta da iyice belli olacak biçimde Barry'nin bir bronzuna dayanmış bir mektup vardı. Jules babasının yazısını tanıdı. Hemen zarfı yırtıp okumaya başladı. Sevgili oğlum, bu son günlerde iyice güçten düştüm. Kimi şaşmaz belirtilere bakarak tası tarağı toplamanın zamanı geldiğini anlıyorum. Hem daha uzun bir konaklamadan fazla bir yarar da beklemiyorum. Bu akşam Paris'e döneceğinizi biliyor, bana vakit geçirmeden bir hizmette bulunmaktan kaçınmayacağınıza inanıyorum. Bu yakınlarda size de bildireceğim kimi düşüncelerim var. Bunların gerçekleşmesi için La Fécue de Vouyque, Loike okunur, W ile I pek belli olmaz. Adında bir delikanlının, hala Claude Bernard çıkmazında, 12 numarada oturup oturmadığını bilmem gerekiyor. Bu adrese gidip adı geçen delikanlıyı görürseniz çok sevinirim. Nasıl olsa romancısınız. Kendinizi içeriye aldırtmak için kolayca bir bahane bulursunuz. Şunları öğrenmem gerekiyor. 1. Delikanlının ne yaptığı? 2. Ne yapmayı düşündüğü? Bir ereği var mı? Varsa ne türden? 3. Bir de geçim kaynaklarını, yeteneklerini, isteklerini, zevklerini nasıl bulursanız öylece belirtirsiniz bana. Şimdilik beni görmeye çalışmayın. Keyfim yerinde değil. Edindiğiniz bilgileri birkaç satırla bana yazsanız da olur. Konuşmayı arzularsam ya da büyük yolculuğun yaklaştığını sezersem sizi çağırırım. Gözlerinizden öperim. Justu Agunor de Baraglio. Benim tarafımdan geldiğinizi hiç belli etmeyin. Delikanlı beni tanımaz. Bundan böyle de tanımamalı. La Fécue de Vouyque şimdi 19 yaşında, Rumen uyruklu, öksüz. Son kitabınızı gözden geçirdim. Bundan sonra da akademiye giremezseniz bu saçmalıkları yazmış olmanız bağışlanamaz. Yatsınamazdı. Julius'un son kitabı basında kötü karşılanmıştı. Yorgundu ya gazetelerden kesmiş yazıları, romancı adının hiç de iyi anılmadığı yazıları gene de gözden geçirdi. Sonra bir pencere açtı, gecenin sisli havasını ciğerlerine çekti. Julius'un çalışma odasının pencereleri elçilik bahçelerine bakardı. Bu arıtıcı gölge havuzlarında gözlerdi, ruh da dünyanın sokağın çirkinliklerinden arınırdı. Görünmeyen bir kara tavuğun türküsünü dinledi bir zaman. Sonra yatak odasına döndü. Margaret çoktan yummuştu gözlerini. Uykusuz kalmaktan korkuyordu. Konsolun üzerinden sık sık kullandığı portakal çiçeği şişesini aldı. Karı kocalık saygısına çok dikkat ederdi. Fitili kısılmış lambayı uyuyan kadından daha aşağıda bir yere koymuştu ya, içindekini içip de bardağı bırakınca kristalin şıngırtısı Margaret'ın uyuşukluğunun derinliğine ulaştı. Margaret'a bir hayvan iniltisi çıkararak duvardan yana döndü. Julius onu uyanık buluşuna sevindi, yanına yaklaştı. Bir yandan soyunurken bir yandan da konuşmaya başladı. "Babam kitabımdan nasıl söz ediyor bilmek ister misin?" Margaret uyumaktan başka bir şey istemiyordu. "Sevgili dostum, babacığın yazından anlamaz. 100 kez söyledim bunu bana." diye mırıldandı. Ama Julius pek içlenmişti. "Bu saçmalıkları yazmanın hiç yakışık almadığını söylüyor," dedi. Oldukça uzun bir sesliğe dağıldı Margaret. Her türlü yazını çıkardı aklından. Julius yalnızlığı kabullenmek üzereydi ama Margaret sırf onu sevdiği için büyük bir çaba harcayarak yüzeye döndü. Bunu da kendi dert etmezsin inşallah, dedi. Pek soğuk karşılıyorum görüyorsun, dedi Julius hemen. Ama ne de olsa babama böyle konuşmak yaraşmaz bence. Herkese yaraşsa babama yaraşmaz. Üstelik doğrusunu konuşmak gerekirse kendi onuruna dikilmiş bir anıttan başka bir şey olmayan bu kitap hakkında. Öyle ya, Julius bu kitapta ihtiyar diplomatın yüce meslek yaşamını göstermemiş miydi? Romantiklerin gürültülerine karşılık Justa Agonor'un hem aile hem siyaset yaşamını, onurlu sakin örnek yaşamını göklere çıkartmamış mıydı? Çok şükür ki sana minnet duysun diye yazmadın bu kitabı. Dorukların havasını akademiye girmek için yazdığımı çıtlatıyor. Peki ne zaman olacakmış bu iş? Ne zaman güzel bir kitap yazdığın için akademiye girecekmişsin? Sonra acıyan bir sesle, her neyse inşallah gazeteler, dergiler dersini verirler ona. Julius patladı. Gazeteler mi? Bırak canım, dergiler mi? Öfkeyle Margaret'e döndü. Sanki onun suçuydu bu konuya girmesi. Acı bir gülüşle, dört bir yandan saldırıyorlar, dedi. Bir yumruk oldu. Margaret iyice uyandı. Çok mu yermişler seni? Övgüler de var. İkiyüzlükleri şaşırtıyor insanı. Ne iyi ediyordum gazetecileri hor görmekle. Ama evvelsi gün Mödevoku'ya ne yazıyordu sana? Düşünsene. Kaleminiz Fransa'yı bir kılıç gibi savunuyor. Julius düzeltti. Kaleminiz bizi tehdit eden barbarlara karşı Fransa'yı bir kılıçtan daha iyi savunuyor. Sonra daha geçenlerde Kardinal André de Oyun'un sana vereceğini söylemekle bütün kilisenin ardında olduğunu belirtti. Bunun hiçbir yararı yok bana. Dostum, kilisenin yüksek himayesinin ne olduğunu Antimon'un içinde gördük. Dertlendin gene Julius. Ödül için çalışmadığını sık sık söylemişsindir bana. Başkaları beğensin diye de çalışmadığını, kendi beğenmenin sana yettiğini söylerdin. Çok güzel sayfalar da yazdın bu konuda. Biliyorum, biliyorum, dedi Julius sinirlenmişti. Derin sıkıntısı bu düzmece ilaçları ne yapsındı? Tuvalet odasına geçti. Ne diye karısının önünde kendini tutmuyordu, böyle yürekler acısı bir taşkınlık gösteriyordu. Eşlerin paylaşacakları kaygılardan değil ki kaygısı, gururla utançla yüreğine kapatmalıydı onu. Saçmalıklar. Dişlerini yıkarken bu sözcük çakaklarını dövüyor, en soylu düşüncelerini alt üst ediyordu. Ne önemi vardı bu son kitabın? Babasının sözünü unutuyordu. Hiç değilse bu sözü babasının söylediğini unutuyordu. Yaşamında birinci kez çirkin mi çirkin bir soru yükseliyordu içinde. Onu şimdiye kadar yalnız onama, gülümsemeyle karşılamış olan Julius'un içinde, bu gülümsemelerin iştenliği, bu onamaların değeri üzerinde, yapıtının değeri, düşüncesinin gerçekliği, yaşamının doğruluğu üzerine bir kuşku yükseliyordu. Odasına döndü, bir elinde dalgın dalgın diş bardağını, bir elinde fırçasını tutuyordu. Yarısına kadar pembe bir suyla dolmuş bardağı konsolun üstüne, fırçayı bardağın içine koydu, akça ağaçtan yapılmış ufak bir masanın önünde durdu. Margaret'a kitaplarını burada yazardı. Karısının kalemine sarıldı, inceden inceliğe kokulandırılmış morumsu bir kağıda şunları karalamaya başladı. Sevgili babacığım, bu gece dönünce mektubunuzu buldum. Verdiğiniz görevi hemen yarın yerine getireceğim. Dilediğiniz gibi sonuçlandıracağımı umuyor, size bağlılığımı göstermeyi çok istiyorum. Öyle ya, ezilip kırılınca gerçek büyüklüklerini gösteren soylu kişilerdendir Julius. Geriye yaslandı, bir zaman kaldı, öylece kalemi elinde tümcesini tartıyordu. Çıkarcılıkla hiçbir ilgisi olmayan bir şeyin sizce kuşkulu görülmesi zor geliyor bana. Bu çıkar duygusundan uzaktır ki, hayır şöyle yazsa daha iyi olurdu. Sanır mısınız ki ben sanatta dürüstlüğe daha az değer veririm? O dürüstlük ki, tümcenin arkası gelmiyordu. Julius gecelikleydi, üşüyeceğini anladı, kağıdı buruşturdu, diş bardağını aldı, buruşturulmuş kağıdı havaya atarken onu da götürüp tuvalet odasına bıraktı. Yatağına girmek üzereydi, karısının omzuna dokundu. Ya sen? Sen ne düşünüyorsun kitabım hakkında? Margaret donuk donuk gözlerini araladı. Julius sorusunu yinelemek zorunda kaldı. Margaret yarı yarıya döndü, ona baktı. Kaşları birer kırışıklıklar yığını altında yukarı kalkmış, dudakları büzülmüştü. Acıklı bir görünüşü vardı Julius'un. Dostum, ne oldu sana böyle? Daha neler? Son kitabın ötekiler kadar iyi olmadığına gerçekten inanıyorsun demek. Bir yanıt denemezdi buna. Margaret yanıt vermekten kaçınıyordu. Ben ötekilerin bundan iyi olmadıklarına inanıyorum. Eh öyleyse. Margaret bu taşkınlıklar karşısında cesaretini yitirdi. Yumuşak kanıtlarının yararsız olduğunu anladı, karanlığa dönüp yeniden uyudu. 2. Julius'un meslekten gelme bir merakı, insanla ilgili hiçbir şeyin kendisine yabancı kalamayacağı gibi, bir de koltuk kabartçı boş düşü vardı ya, şimdiye kadar sınıfının alışkanlıkları dışına pek çıkmamış, aşağı yukarı yalnız kendi çevresinin insanlarıyla bağıntıda bulunmuştu. Eğilimi değildi bunun nedeni. Daha çok önüne fırsat çıkmayışındandı. Julius bu görüşme için dışarı çıkmak üzereyken giysinin hiç de gerektiği gibi olmadığını fark etti. Partüsünde, plastronunda, hatta krondos çapkasında bir uygunluk, bir darlık, bir seçkinlik vardı. Ama olsun, kılının genç adamı fazla kaba bir yakınlığa buyur etmemesi daha iyi olurdu belki de. Onu konuşma yoluyla açılmaya yöneltmek daha uygun düşerdi, böyle düşünüyordu Julius. Bir yandan Claudio Bernard çıkmazına doğru gidiyor, bir yandan da araştırma yürütebilmek için nasıl bir bahaneyle içeri gireceğini tasarlıyordu. Kont Just Agunor de Baraglio'nun ne işi olabilirdi bu lafla kudoyla? Julius'un kulağında uğuldayıp duruyordu bu soru. Can sıkıcıydı. Şimdi babasının yaşamını yazıp bitirdikten sonra da hakkında sorular sormaya kalkacak değil ya. Bu konuda babasının kendisine söyleyeceğinden fazlasını bilmek istemiyordu. Kontçu son yıllarda sessizleşmişti, hiçbir şeyini de gizlememişti. Julius Lüksemburg'dan geçerken bir sağanağa tutuldu. Claude Bernard çıkmasından 12 numaralı kapının önünde bir kira arabası duruyordu. Julius geçerken kocaman bir şapka altında biraz cafcaflı bir tuvalet giymiş bir kadın gördü bu arabada. Evin kapıcısına La Facu de Vuic adını söylerken yüreği çarptı. Bir serüvene atılıyormuş gibi bir duygu vardı romancının içinde ama merdivenden çıkarken bulunduğu yerin bayağılığı, dekorun sönüklüğü hoşuna gitmedi. Neyle besleneceğini bilemeyen merakı sarsılıyor, tiksintiye yeniliyordu. Dördüncü katta yalnız merdivenlikten ışık alan halısız koridor, merdiven başından birkaç adım sonra kıvrılıyordu. Sağda solda kapalı kapılar vardı. Bu koridorun üzerine dipteki kapı aralıktı. İnce bir ışık çizgisi sızıyordu ardından. Julius kapıyı vurdu. Boşuna çeki çekine biraz daha araladı. Odada hiç kimse yoktu. Julius yine aşağı indi. Yoksa da gecikmez birazdan döner demişti kapıcı. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Avluda merdivenin karşısında bir bekleme odası vardı ama bu odanın pis kokusunu, kasvetli halini görünce yukarıya çıkarak kapıyı itip girebileceğini, genç adamın gözü peklikle bekleyebileceğini düşündü. Gene yukarı çıktı. Koridoru yeni baştan dönerken diptekinin yanındaki odadan bir kadın çıktı. Julius bu kadına çarptı, özür diledi. Kimi arıyorsunuz? Monseigneur Wicky burada oturmuyor mu? Dışarı çıktı. Julius öyle bir sıkıntıyla ya dedi ki kadın hemen acele miydi kendisine söyleyeceğiniz diye sordu. Julius bilinmedik laf ve koduyla karşılaşmak üzere silahsızlanmıştı. Yalnız şaşırdı kaldı. Bununla birlikte fırsat güzeldi. Belki de bu kadın çok şeyler biliyordu. Delikanlı hakkında onu bir konuşturabilseydi. Kendisinden bir şey soracaktım da. Kimin adına? Beni polis molis sanmasın sakın diye düşündü. Julius şapkasını hafiften kaldırdı. Biraz tumturaklı bir sesle ben Deniz Kont Julius de Baraglioğlu'm dedi. Ah sayın kont özür dilerim şey edemedim. Öyle karanlıktı ki bu koridor girin lütfen. Dipteki kapıyı itti. La Facu diyor gecikmez herhalde. Şeye kadar gitti şeye ah bir dakika. Julius içeri girerken kadın bir iskemlenin üzerine saygısız yayılmış bir kadın donuna doğru seyirtti ilkin saklamayı beceremeyince hiç değilse buruşturup ufaltmaya çalıştı. Öyle karışık öyle karışık ki burası. Julius tatlılıkla bırakın bırakın diyordu ben alışkanım. Karolova Tognu oldukça güçlü bir kadındı. Daha doğrusu biraz tombuldu ya yapısı görünüşü sağlamdı. Çoğu insanlarda görülen ama bayağı olmayan oldukça çekici hatları vardı. Hayvansı yumuşak bakışlıydı. Meler gibi bir ses çıkarıyordu. Sokağa çıkmak üzere olduğu için başına ufak yumuşak bir fötr giymişti. Bir denizci kravatının ortadan kestiği bluz biçimi korsajının üzerinde bir erkek yakası, kollarında beyaz yenler vardı. M. Wilkie'yi uzun zamandır tanır mısınız? Kadın yanıt vermeden Belki de isteğinizi iletebilirim ona, dedi. Şey, bu arada çok işi olup olmadığını bilmek isterdim. Gününe göre değişir. Çünkü biraz boş zamanı varsa şey diyordum. Benim için ufak bir işe bakmasını. Ne tür bir iş? Şey işte şöyle. İlkin ne gibi şeylerle uğraştığını öğrenmek isterdim biraz. Soruda kurnazlık yoktu ama Carola'nın dış görünüşü de insanı kurnazlığa yönelten türden değildi pek. Comte de Baraglio güvenine yeniden kavuştu. Carola'nın boşalttığı iskemleye oturmuştu. Carola da onun yanında masaya dayanmış, konuşmaya başlamak üzereydi. Bu sırada koridorda büyük bir gürültü koptu. Kapı gürültüyle açıldı. Julius'in arabada gördüğü kadın belirdi. Anlamıştım, dedi. Bu adamın yukarı çıktığını görünce Carola Julius'tan biraz uzaklaştı hemen. Hiç de değil cicim, değil, konuşuyorduk, dedi. Arkadaşım Bertha Grant Mornier, Sayın Kont, kusura bakmayın adınızı unuttum. Julius Bertha'nın uzattığı eldivenini eli sıkarken zararı yok, dedi. Biraz sıkılmıştı. Sen de beni takdim et, dedi Carola. Öbürü dostunu takdim ettikten sonra, bak yavrum, 3 saattir bekliyoruz, dedi. Beyefendiyle konuşmak istiyorsan al götür, bir arabam var. Beni görmeye gelmemişti ki. Gel öyleyse, yemeği bizimle yer misiniz bu akşam? Üzgünüm. Carol kızarmıştı, dostunu götürmekle acele ediyordu. Kusura bakmayın efendim, dedi. La Facode neredeyse gelir. Kadınlar çıkarken kapıyı açık bırakmışlardı. Koridor halısız olduğu için sesliydi. Merdiven başından sonra kıvrılması gelenin görülmesine engel oluyordu ya, yaklaşması duyuluyordu. Neyse, o da bana kadından daha iyi bilgi verir umarım, dedi Julius kendi kendine. Çevresini sakin sakin gözden geçirmeye başladı. Yazık ki eşyasıyla kiraya verilen bu bayağı odada bu türlü konulara yabancı kalmış merakına karşılık verebilecek hiçbir şey yoktu. Kitaplık yok, duvarlarda resim yok. Şöminenin üzerinde Daniel Defoe'nun Mall Florence İngilizce 3/2 açılmış yalnız çirkin bir baskı, bir de Lasca diye anılan Anton François Garazzi'nin Norvellesi İtalyanca. Bu iki kitap Julius'un ilgisini çekti. Bunların yanında bir alkoşesinin ardında duran bir resim de az ilgi uyandırmadı onda. Kumlu bir kıyıda pek genç sayılmayacak ama garip bir biçimde güzel bir kadın, İngilizleri andıran spor giysili zarif, ince bir adamın koluna yaslanmış, ayakları dibinde de 15 yaşlarında açık renk, dağınık, sık saçlı, güleç, anadan doğma çıplak, güçlü bir çocuk. Julius bu resmi aldı, sağ köşesindeki soluk birkaç sözlüğü okumak için ışığa yaklaştırdı. Duyuno, Temmuz 1886. Duyuno'nun Avusturya'da Adriyatik kıyısında küçük bir kasaba olduğunu biliyordu ya, bundan da pek bir şey çıkaramadı. Dudaklarını ovuşturdu, başını yukarıdan aşağı sallayarak resmi yerine bıraktı. Şöminenin soğuk ocağı içinde bir yulaf unu kutusu, bir mercimek, bir de pirinç torbası duruyordu. Az ötede de duvara dayanmış bir satranç tahtası. Bu delikanlının günleri ne tür çalışmalara, ne tür işlere harcadığını belli eden hiçbir şey yoktu. La Facodio az önce yemek yemişti anlaşılan. Masada bir gaz ocağının üzerindeki ufak bir kulplu tencerenin içinde en ufak öteberilerini bile düşünen turistlerin çay hazırlamak için kullandıkları şu küçük içi oyuk delikli maden yumurtalardan biri duruyordu. Kirli bir fincanın çevresinde de ekmek kırıntıları vardı. Julius masaya yaklaştı. Masanın bir çekmecesi vardı. Çekmecenin de anahtarı. Bundan sonra olacaklara bakıp da Julius'un kişiliği üzerinde aldanmanızı istemem. Hiç de saygısız bir adam değildi Julius. Herkesin kendi yaşamını canın istediği gibi gizlemesine saygı gösterirdi. Edebe, erdeme büyük bir saygısı vardı. Ama babasının buyruğu karşısında yaratışını zorlaması gerekiyordu. Bir an daha kulak verip bekledi. Sonra gelen giden olmadığını anlayınca ilkelerine karşın istemeye istemeye ama ince bir görev duygusuyla anahtarı çevrilmemiş çekmeceyi çekti. Rus meşiniyle ciltlenmiş bir defter vardı. Julius defteri alıp açtı. İlk sayfadaki sözcükler fotoğraftaki yazıyla yazılmıştı, okudu. İstedikçe şunu bunu yazsın diye Claudia'ya amcasından hediye Fabi. Hemen aşağısında da bir çocuksu dik düzgün bir yazıyla şunlar yazılmıştı. Duyuno, bu sabah 10 Temmuz 86 Lord Fabian bizimle kalmaya geldi. Bana bir sandal, bir tüfek, bir de bu güzel defteri getirdi. Bu ilk sayfada başka hiçbir şey yoktu. Üçüncü sayfaya 29 Ağustos tarihi atılmıştı. Şunlar okunuyor. Fobiye 4 kulaç geçildim. Ertesi günde 12 kulaç geçildim. Julius bunun bir alıştırma defterinden başka bir şey olmadığını anladı. Ama günlerin listesi hemen kesildi. Boş bırakılmış bir sayfadan sonra şunlar vardı. 20 Eylül Cezayir'den Aarhus'a hareket. Sonra bazı yerler belirtiliyor, tarihler veriliyordu. En sonra da şunlar vardı. 5 Ekim Elkantara'ya dönüş, Horseback'ta 50 kilometre durmadan. İngilizce bir araba türü. Julius birkaç boş sayfa çevirdi ama biraz ötede defter yeniden ele alınır gibiydi. Bir sayfanın başına hem de daha büyük harflerle hem de dikkatli yeni bir başlık yazılmıştı. Altında da şöyle bir söz. Ecco en macro il libro della nove essenze e della suprema virtù tanto quanto sono taglia bocca chico. İtalyanca olan bu yazıların anlamı şöyle. Burada yeni titizlik ve en yüce erdemin kitabı başlıyor. Bu ahlak görüşleri karşısında birdenbire Julius'un ilgisi uyanıyordu. Bir avdı bu onun için. Ama bundan sonraki sayfada umut kırıklığına uğradı. Bir muhasebe defteri çıkıyordu karşısına ama başka türden bir muhasebeydi bu. Artık ne yer ne de tarih belirtiliyordu. Şunlar okunuyordu yalnız. Protosu satrançta yendiğim için eşittir bir punta. İtalyanca konuştuğum belli ettiğim için eşittir 3 punta. Protos'tan önce yanıt verdiğim için eşittir 1 punta. Son sözü ben söylediğim için eşittir 1 punta. Fobi'nin öldüğünü öğrenince ağladığım için eşittir 4 punta. Julius çabuk çabuk okuyordu. Puntayı bir yabancı parası sandı. Çocukça ve miskin bir başarılar ve armağanlar alışverişinden başka bir şey görmedi bu hesaplarda. Bu 4 Nisan Protos'la konuşma. Şu sözcüklerde ne var anlıyor musun? Ölçüyü aşmak. Yazı burada bitiyordu. Julius omuz silkti, dudak büktü, başını salladı, defteri yerine koydu, saatini çıkarttı, kalkıp pencereye yaklaştı, dışarı baktı, yağmur dinmişti. Şemsiyesini koyduğu yere doğru yöneldi, yakışıklı bir genç adam gördü bu sırada, kapının aralığından biraz geriye yaslanmış, gülümseyerek kendisine bakıyordu. Dördüncü ayrımın sonu, sayfa 49.